Bir Aile Meselesi'nden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün korkularımızı konuşacağız. Korkunun somut kaynakları, sebepleri olabilir ama bizim herhalde bugün çizeceğimiz çerçeve daha çok duygusal ve zihinsel bir çerçeve olur. Başlamak ister misin korkulara?
Yani genel olarak nelerden korkuyoruz, nelere şahit olduk biz? İşte hata yapmaktan korkuyoruz. Yetersiz olmaktan, başarısız olmaktan korkuyoruz. Yargılanmaktan, eleştirilmekten korkuyoruz. Hakkımızda olumlu düşünülmemesinden korkuyoruz. O yarattığımız izlenim bizim için önemli. Olumlu bir izlenim oluşturamamaktan, da zihnimizdeki izlenimi oluşturamamaktan korkuyoruz. Bunlar geldi şimdi.
Bizi tanırlarsa sevmemelerinden korkuyoruz. Terk edilmekten korkuyoruz. Evet. Görememekten korkuyoruz. Gözümüzün önünde olup biten bir şey var da göremezsem diye korkuyoruz.
Yalnız kalmaktan.
Yalnız kalmaktan.
Korkuyoruz. Ebeveynken işte çocuklarımızla ilgili korkularımız
çocuklarımızın
var.
Çocuklarımızın sağlığı zaten ilk akla gelen ama mutsuz olmaları da bizim için çok korkutucu. Evet. Onların mutsuzluklarına şahit olacağım korkusu.
Evet. Dün akşam bu konuyu konuşurken konuştuğumuz gibi benim en temel korkularımdan birinin bu olduğunu fark ettim. Mutsuz olmalarından korkuyorum. Yani aslında orada da daha derinde hani onların mutlu olabilecekleri bir yaşam kurmaları için yapabileceğim her şeyi yaptım mı? Gibi evet. Bir soru var altında da.
Bir de yaş ilerledikçe kalp kıran bir korkuyla karşılaşıyorum ben. Yeterince iyi sevdim mi?
Evet.
Hak ettikleri ölçüde. Bu sadece çocuklar için değil yani. Eş için olabilir, aile için olabilir. Yeterince sevgimi hissettirebildim mi?
Evet, evet. Ve de sevildiğim anları fark edebildim mi? Tadını çıkarabildim mi yani? Bunlar da benim için derin korkular. Yani ya da soru işaretleri.
Değil mi?
Evet, evet. Hissettirebildim mi? Sordum kızlara da yani. Sizi sevdiğimi gerçekten hissettirebiliyor muyum? Tabii anne ya ne biçim soru falan yapıyorlar da. Bu yaşların soruları olabilir.
İnsanların korkuları biraz da yaşam biçiminin değişmesiyle arttı. Bir çalışma yapmışlar Zeynep. İnsanlar yaşadıkları çevrede ne kadar çok insanın adını ve kim olduğunu biliyorsa korkuları o ölçüde azalıyormuş.
Aa, ne kadar güzel.
Yani o yalnızlık da bizim korkularımızı artırıyor. Sen kimsin, ne iş yapıyorsun, nasıl bir insansın, çocukların kimler? Eskiden insanlar aşina oldukları hayatlar sürdürüyorlardı. Çok imreniyorum. Doğduğu yerde yaşlanan, gençliğini geçiren, orada bir hayat süren insanlar. Bu olağanüstü bir hikaye gibi geliyor ya. Aynı insanlarla doğuyorsun, büyüyorsun, yaşlanıyorsun. Yaşlılıkta okey oynadığın adam senin ilkokuldaki sıra arkadaşın mesela. Çok güzel bir şey değil mi?
Çok film
şimdi,
gibi.
Böyle olan bir yerde, böyle bir hayatta korkuya yer var mı? Biz aslında bence bizim zihnimize ve ruhumuza bir aykırı bir hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Sokakta insanlar yabancı, herkes birbirinin hakkını yeme telaşındaymış gibi ya da hakkını yedirmeme telaşındaymış gibi. Geleceğimizin maddi olarak garantide olup olmadığını bilmiyoruz. Kontrol altında olmaması bir korku sebebi. Yani kontrolcü olmak insanların korkularını artırıyor ama kontrol edemediğimiz şeyin de bu kadar çok olması da bizim korkularımızı artırıyor.
Tabii. Değişken, fazlalığı, gücümüzün yetmediği şeyler gittikçe artıyor. Evet. Fiziksel olarak daha küçük bir bölgede yapabileceklerimiz de daha fazla olmuş oluyor. Evet. Biz de bundan önceki evimizde kaç sene oturduk? 17 sene falan oturmuştuk. Ya o yerleşiklik hissi gerçekten o mahalledeki çocukların bebeklikten ergenliğe geçişini görme hissi, o ait olma hissi, o yakınlık hissi çok yatıştırıcı bir his ve birbirine bağlayan da bir şey. Doğrudan hani korkularla bağ düşünmedim ama insanın kendini ait ve iyi hissettiği kesin.
Bildik bir yer, bildik evet. İnsanlar, bildik ortam. O uzun süre oturduğumuz sitenin site kapısını elimle tuttuğumda şey hissi bile tanıdıktı yani. O kapının otomatını tutuyorum, düğmesine basıyorum, çıkan ses... Hangi hızla çekmem lazım, nasıl bırakmam lazım onu bile biliyorum yani. Bu aşinalığa öngörebilmeye ihtiyacımız var. Öngöremediğimizde bu ilişkilerde de böyle. Öngöremediğimiz insanlarla, tepkilerini kestiremediğimiz insanlarla ya da bizi sevip sevmeyeceğinden emin olamadığımız insanlarla, bir şey söylediğimde, kendimi açtığımda kalbimi kırıp kırmayacağından çok kendim emin olamadığım durumlarda da korkularımız artıyor yani. İnsan bence konuşulduğu kadar güçlü bir varlık değil yani. Kendini güvende hissetmek için, korku duymaması için çok şeye ihtiyacı var. Ama herhalde temelinde bu şeydir. O kırılganlığımızın, kırılgan tarafımızın zarar görmeyeceğini bilmeye ihtiyacımız var.
Biraz o yalnız olmama haline ihtiyacımız var. Biz biraz da burada böyle hem bildiklerimizi hem deneyimlerimizi anlatıyoruz ya. Ya kendi deneyimlerimizden öğreniyoruz zaten bunları, fark ediyoruz bu yaşlara geldiğimizde. Ya da başkalarının deneyimlerinden. Mesela o 17 sene o sitede oturacağımızı bilseydim ben oraya daha çok yerleşirdim. Biraz hem orada yani tanıdık bildik çevre içerisinde olmak, hem de biraz hayata da olduğun yere de yerleşmekte korkuları bence azaltıyor. Yani buradayım ve buraya aitim ve buranın bir parçasıyım.
Evet. Bazılarımız için korku geçmişten getirdiğimiz zehirli bir miras. Korku hayatta kalmanın anahtarı aslında. Korkmak akıllı insanlara mahsus bir şeydir. Korkmazsan hayatta kalamazsın zaten. Ama mesele bu korkuyu fark edip iyi yönetebilmekte. Bizi zorlayan şey zaten korku değil Zeynep. Korkuyu görmezden gelmemiz. Korku yokmuş gibi davranmaya çalışmamız. Ve cesaretin bunun bu olduğunu zannetmemiz. Ama cesaret korkusuzluk değil. Cesur insanlar da korkan insanlardır ama korkuya rağmen yapmaları gerekeni bilen insanlardır. Korkunun ne söylediğini duyan insanlardır. Korkunun ne söylediğini duyarsan onunla baş etmek için de bir yol bulabilirsin. En azından en kötü ihtimalle çaresizliğini kabul edersin ama yine de bu bir kabuldür. Yok saymaktan, görmezden gelmekten daha kötü değildir bu.
Bir de korku da öfke gibi. Yok sayıldıkça kendini göstermek için büyüyor. Yani bundan korkuyorum, bundan endişeleniyorum, bu beni kaygılandırıyor dediğimiz anda zaten etki gücü azalıyor. Karşıdaki kişiyle bir paylaşım oluyor. Ben de korkuyorum benzer şeyden diye. Öyle olunca korkuların insanlık halinin doğal bir parçası olduğunu görüyoruz. Ve bu baş ettiğimiz, o yani o korkunun düzeyi düştüğünde de bu bizim hayatı bununla beraber sürdürebileceğimiz bir şey haline geliyor. Ama korkuyla baş etme yolumuz zorlayıcı oluyor. Hata yapmayayım diye gergin, aşırı dikkatli, başarı odaklı, o başarısızlıktan korktuğumuz için başarısızlıklarımızı saklama mesela. Yine bir çalışmada kişilere başarılı oldukları ve başarısız deneyimleri, girişimlerini listelemeleri istenmiş. 3-4 katı başarısızlık deneyimimiz var aslında her birimizin. Bir adımımız var, reddedilen projelerimiz var. İş başvurularımız var, karşılık bulmayan iş başvurularımız var. Ama biz başarıya odaklı olup başarıyı ön plana çıkardığımızda sanki hayat sadece ondan ibaretmiş ve o yüzden başarısız olmamalıymışız gibi başarısızlığa ilişkin bir korku da geliştirmiş oluyoruz. Hatta şey diyordu kitapta, herkesin bir başarısızlık özgeçmişi var. Aslında bunu da bir yazmak lazım yani.
Nerelerde hata yaptım, nerelerde
başarısız oldum. Bu da doğallaşıyor. Şimdi başarısızlığı sakla. Başarının altını fazlaca çiz. Pohpohla kendini ya da diğerini. Bu dengesizlik dolayısıyla diğerinden korkmamıza, başarısız olmaktan korkmamıza neden oluyor.
İnsanların kendi başarısızlıklarını fark etmeden bir görmezden gelme eğilimleri mi var?
Var, evet, evet.
Aslında bunu görürsen sonrasında da rahatlayacaksın. Hikaye devam ediyor. Yeni bir şey yok.
Evet. Bunda da başarısız olduk. Hay Allah, bu da olmadı. Bir dahakine, öbürü. Ama bunun hem başarısızlığı görme hali bir de başarıyı fazla yüceltme hali.
Tenisçi Federer'in bir konuşması vardı. Oranları çok hatırlamıyorum ama en iyi tenisçilerin bile başarılı oynadıkları oyun sayısı düşünenin aksine çok düşükmüş. Bunu gördüğünde rahatladığını anlatıyordu yani. Hani başarı demek sürekli başarılı olmak anlamına gelmiyor diye.
Evet, evet.
Ya bizim işimizi yapan biri insanlarla böyle derinlikli ilişkiler kurdukça şeyi merhametle doluyor. Yani bütün insanlar kendi korkularını gizleyip o korku yokmuş gibi davranmaya çalışıyorlar. Ama bizim işimizi yapanlar aslında bütün insanların nasıl ortak ve özgün korkulara sahip olduğunu görüyor. Herkesin korkuları var ama herkes ben korkmuyorum gibi yaşıyor.
Evet.
Ama sen biliyorsun ki onun da korkuları var.
Ya da sadece ben korkuyorum diye düşünüyor ve bunu yine saklıyor yani.
Saklıyor.
Sadece kendini özgünmüş gibi düşünüyor.
Yani ya çok korkuyorum demek ne kadar büyük bir konfor.
Konfor, evet.
Bunu söylediğinde muhtemelen diğerleri der, hay Allah razı olsun, evet. Ya vallahi ben de çok korkuyorum. Evet. Diyebilecekler.
Ben o reaksiyona dikkat ediyorum biraz böyle. Aynı korkumu sana. Rahat söylüyorum böyle, çok korkuyorum diye. İnsan, karşıdaki kişinin yüzünde böyle bir nasıl tepki vereceğini bilememe hali oluyor. Çok alışkın da değiliz yani.
Evet.
Hani teselli mi edecek ya, korkma mı diyecek. Ayva, o da mı panik olacak. Ama olduğu gibi.
Bunu biraz anlaşılır da buluyorum. Çünkü korkuyorum diyene karşıdakinin verdiği ilk tepki, niye korkuyorsun ki? Korkma oluyor.
Korkma oluyor tabii.
Aa, çok iyi fikir. Ha, korkmayayım. Evet. Dur, bu aklıma gelmişti. Ya biliyorum korkulacak bir şey olmadığını ama tutamıyorum kendimi. Evet. Korkuyorum.
Ya da aksine ikna etmeye çalışma. Korkulacak bir şey olmadığını açıklama. Hayatın güzel olduğunu, şöyle olduğunu, işte yalnız değilsin, şöylesin, böylesin falan.
Bu acaba diğerine yönelik bir yatıştırma çabası mı Zeynep? Yoksa kendi korkularımızı da mı bu şekilde
öyle
yatıştırmaya
el alıyoruz. Tabii tabii. Ya kendimiz de korkuyorum desek. Dün paylaştığım bir fotoğrafa bir arkadaş, tanımadığım birisi, hocam nazar değecek diye çok korkuyorum diye yazmış. Ben dedim ben de korkuyorum. Korkuyu paylaştık, o gülümsemiş, ben de gülümsedim. Yani kendimiz de kendi korkularımıza açık olmayınca diğerinin korkma durumunda da onu teskin etme, yatıştırma ihtiyacı
duyuyoruz.
Benim en büyük korkum zaman geçtikçe yapmak isteyip de yapamadığım şeyler olduğunu geç fark etmek. Yani ya içimde bir yerlerde az daha da gerçekleştirmediğim, hayata çıkarmadığım, hayatta deneyimleyemediğim şeyler varsa ve ben bunu fark ettiğimde şey olursa, geç
çok
olursa.
Geç olursa.
Yani hayat bir böyle gelip geçiverirse ve orada kalanlar olursa.
Sarsıcı olmuş.
Evet.
Benim en büyük korkum da yetersizlik, muhtaç olmak. Çünkü her şeyde, mesela hafta sonu dişimi çektirdim. En büyük korkularımdan biri dişlerimi kaybetmek mesela. O benim için böyle sembolik bir anlamı var. Artık güçsüzlüğümün, çaresizliğimin, o dişler iş görmüyorsa muhtemelen bedenimde de benzer aksamalar olacak. Bunu niye yaşıyorum bilmiyorum. Herhalde bu benim kontrolcü tarafımla ilgili. Her şeyi ben yaparsam ancak istenen standartlarda olabileceğine inandığım için uzun yıllar boyunca, yaşlılık gibi artık her şeyi kontrol edemeyeceğim bir zamana geldiğinde, söyleneni anlamadığım ya da direksiyonda geç reaksiyon gösterdiğim, onu
dayı
demiyoruz dayı. ya da işte kızım ben seni bilemedim, sen kimin kızıydın dediğim zamanlarda, hani onu fark edebiliyor mu insan o yetersizliği bilmiyorum. Şimdi benim hazırlık yapmaya çalıştığım şey o yetersizliği biraz...
Hazırlıkla kontrol etmek.
Evet, kontrollü bir hazır oluş. O kaygılarımdan, korkularımdan biri. Bir de herhalde çocuklarımla ilgili korkularım. Bir gün yetişkin olduklarında, inşallah göreceğiz o günleri, mutsuz olduklarını görürsem bu beni çok korkutuyor yani.
Evet. Demin konuştuğumuz gibi, evet.
O da yine muhtemelen yine kontrolcülüğe dayanıyor ama. Sen kendi korkularınla nasıl baş ettin ya da nasıl baş ediyorsun, insanlara da çözümünü
sorarsanız? Bunun anlamı ne diyorum? Yani bunun anlamı ne? Yani ben korkuyorum. Ha, o zaman işte içimde kalan gerçekleşmemiş şeyler var mı yok mu, buna bakmalıyım. Çünkü bunu yapabilmek için hala zaman ve enerjim var gibi görünüyor yani, inşallah. O yüzden korkunun anlamı ne? Neyi yapayım? Benim ihtiyacım ne? Bana ne iyi gelir?
Korku aslında hayatta olduğumuzu gösteren bir işaret değil mi?
Tabii.
hayatta kalmak istediğimizi tabii. gösteren bir işaret. Evet. Sen de oradan yaklaşıyorsun. Yani bu bir ihtiyaç analizine imkan veriyor.
İmkan veriyor, evet, evet. Ama önce bu tabii, bunun önce dile gelmesi gerekiyor. Mesela şöyle, işte son zamanlarda kendimi biraz, zihnimi biraz bulanık hissediyorumdan başlıyor belki. Bulanık hissediyorum, niye böyle oluyor? Hayatta aslında istediğim gibi de, gerçekten son birkaç hafta böyle bir şey yaşadım. Hayatta aslında istediğim gibi gidiyor. Hani biraz dinlendik, tatil yaptık. Tamam, biraz bunun adı yorgunluktu. Ama bunun altında ne var acaba? Ben niye böyle huzursuzum? Ha, bir de burada biraz korku ve endişe. İşte bir üniversiteye bizden ayrı bir yere gidecek, uzaklaşıyor ya, onun mutluluğu, mutsuzluğu, ben yeterince sevebildim mi, bunu gösterebildim mi diye böyle duru dura, katman katman, baka baka, yani bu da benim de bir anda, ha bu beni endişelendiriyor, bu benim korkum dediğim bir şeye dönmüyor. Senle konuşarak, bir diğeriyle konuşarak, biz senle konuşmuştum ben ve içsel konuşmaları yaparak bir şey tetikliyor. Ha, bir, yani onun çocukluk fotoğrafını görmüştüm. O fotoğrafta kala kaldım. Zaman geçti, yıllar geçti. Tamam, tadına vararak geçti ama hızlıca da geçti. Eksik bıraktığımız bir şey oldu mu gibi endişelendiğimi gördüm o anda. Biraz böyle kendiyle teması başlatmak ve devam ettirmek. Sonra o korkuyu görüp sonra ne yapılır aşaması. Aslında öncesi daha derin ve uzun.
Korkuları konuşmak insanları yakınlaştıran da bir şey.
Evet.
İnsanlar birbirlerine yakınlaştıkça daha da korkusuz oluyorlar aslında. Evet. Yalnız olmadığını hissediyorsun. Herhalde evet. korkudan daha çok bizi, korkumuzu konuşacağımız, paylaşacağımız kimselerin olmayışı daha korkutucu evet. bir deneyim.
Evet. Hem korkuyu konuşmak, hem korkutan şeyle ilgili. Ben kızımla konuştum mesela. Korkuyorum, var mı böyle eksik kalan bıraktığım bir şey kızım dedim. Sarıldık birbirimize, ilişki daha da derinleşti.
Nelson Mandela'nın bir hikayesi vardı. Şimdi o geldi aklıma. Bir helikopter seyahatinde Güney Afrika'nın ulusal lideri, özgürlük lideri, helikopterde bir sarsıntı oluyor ve ciddi bir şey geçiriyorlar. Problem yaşıyorlar orada. Nelson Mandela hiç istifini bozmadan gazete okumaya devam ediyor. Yanındakiler o kadar hayran oluyorlar ki, ne kadar korkusuz bir adam diye. Diyorlar ki, ne kadar cesurca davrandınız, hiç korkma, deli misin sen ya, aklım gitti diyor. Muhtemelen bu vurgularla konuşmuyordur da Nelson Mandela, evet. Hani ben mealen söylüyorum ya, gazete okumaya ne yapacağımı bilemedim, korkudan gazete okumaya devam ettim ama işte bu adam yıllarını cezaevinde geçirmiş bir adam. Hani korkulu, korkan biri olduğunu söyleyebilir miyiz, korkak biri olduğunu söyleyebilir miyiz? Yok. Halk liderleri, toplumun liderleri bile korkabilirler. Ama cesaret herhalde bunu bu şekilde ifade edebilmek.
Evet. Evet. Şey, ya yani bir duyguya da bence eşlemeye de gerek yok yani. Hani korkuyorsan cesaretsizsin diye. O cesaret ayrı bir şey, korku ayrı bir şey. Bir durumda hem korkabilirsin hem cesur hissedebilirsin. Birbirini yanlışlayan, birbirini bozan bir şey değil ama zor duygular çok yoğun olursa ona eşlik eden başka zor duygular eklenebiliyor. Çok korku eksik, çaresizlik eklenebilir. Bu bizi hareketsiz kılabilir. Yapmamız gereken şeyleri yapmamıza engel olabilir gibi.
Herhalde burada şeyin altını çizmek lazım Zeynep. Sağlıklı bir insan, yetişkin, aklı başında bir insan korkuyu dinler. Çünkü korkmazsan orada akıllıca davranmıyorsun demektir. Ama sağlıklı bir insanın korkuyu yönetmesiyle bir insanın korkulara teslim olması arasında fark var. Bizim bulmaya çalıştığımız şey korkuyu görmezden gelmek, yok saymak ya da bunu küçümsemek değil. Korkuya saygı duy, ne dediğini duy ama onu yönetmeye de çalış. Tabii ki aklı başında insanlar korkuyla yaşamayı öğrenecekler, korkuyu duyacaklar ama herhalde verdikleri kararı korkunun gölgesinde vermeden, ne yapmaları gerekiyorsa bunları yaparak yaşayacaklar. Mutluluğumuz bozulabilir, bozulabilir ama bugün buradayız yani. Anın, aslında bu bize şeyi de söylüyor. Bak, buradasın, bu an var. Şimdi şu anı yaşıyoruz, bir sonraki anda bu kaybolacak, gitti. Demek ki bu anın hakkını vermen gerekiyor. Demek ki bu anda karşıdakini dinlemen, duyman gerekiyor. Kalbini kırmaman gerekiyor. İncitmemen gerekiyor. Ya da bir şey anlattığında merak etmen gerekiyor ki ileride acaba yeterince sevebildim mi çoluğumu çocuğumu diye bir korkun olmasın.
Evet.
Evet. Hatırlatıcı aslında, korku bizim dostumuz.
Hep başkaları için mi yaşıyorum diye korkabiliyoruz mesela. O zaman bu korkuyu fark etmek, hayatım hep başkaları için gitti. Fark ettiğimiz anda değişim ve dönüşüm de geliyor. Yani bu bir hedefe, bu bir başka hayattaki hayatın içeriğini önceliklendirme biçimimizi değiştirmemize yardımcı olabilir. Ama orada hayatım hep böyle geçti ve böyle devam etmesinden korkuyorum gibi değil de bunu söylenme ve serzeniş gibi yaşarsak o fırsat da kaçmış oluyor.
Homurdanan bitti.
Evet. Nokta noktadan korkuyorum. Böylece tamamlamak lazım.
Orada da dramatik bir geçişe ihtiyaç yok. Eğer kendini feda ettiysen, hayır demediysen, sınır çizmediysen bir gün şey noktasına gelme. Alttan aldık yeteri kadar, bundan sonra herkes ederi kadar kardeşim noktasına da gelmen gerekmiyor. Bu da sağlıklı bir nokta değil ama yavaş, kademeli bir geçiş hem bizim için daha güvenli olur hem diğerleri için daha anlaşılabilir olur. Böyle bir anda böyle bir geçişler herkes için zor olacaktır tabii.
Olacaktır, evet. Bir de bizi korkutan şeyleri belki bazı durumlarda soru ifadesine dönüştürmek de olabilir.
Nasıl?
Yani hani yaptığım işi hocanın, patronun beğenmemesinden korkuyorum. Tam beğenmezse ne olur? Tekrar yaparım. Nerelerin değişmesi gerektiğini öğrenirim. Yani korkular çok büyük olduğunda da biz kendimizi daha çaresiz hissediyoruz. Beğenmediğinde ne olur, olmadığında ne olur, böyle olduğunda ne olur diye daha somut cümlelere döndüğünde bu üstesinden gelebilir, engele dönebilir.
Bir de korkuyu taşımamak, gizlemeye çalışmamak, buraya koymak. Ya Zeynep, şununla ilgili büyük korkularım var. Şöyle bir fikrim var ama kabul etmemenden korkuyorum demek de insanı rahatlatır herhalde.
Rahatlatır, evet.
Herhalde bunu yok saymaya çalışıp, aslında bu korku diye düşündüğümüz şey üzüntü içinde geçerli, kaygı içinde geçerli, olumsuz, zorlayıcı bütün duygular için geçerli. Görmezsen, yok sayarsan yolunu bulamıyorsun. Araba yanlış yerlere doğru gidiyor ama harita belli aslında. Bak, harita sana yolu gösteriyor. Buradan git diyor. Korkunun ne söylediğini duy diyor. Üzüntünün ne söylediğini duy diyor. Bunu karşılıklı müzakere et, derdini anlat diyor. Ama orada da şey korkusu olabilir. Derdimi anlatırım ama beni anlamamasından korkuyorum. E o zaman bunu paylaş, beni anlamamandan korkuyorum de. Yine anlamamaya devam ediyorsa o zaman o ilişkide ne yapman gerektiğine bak. Evet. Orada da yol gösterici.
Evet, evet. Bir aslında şöyle ayrışma da oldu. Bunu da netleştirelim. Bir günlük yaşam kaygılarımız, korkularımız var. Yaptığımız işin, projenin beğenilmemesi gibi. Bir şeyde sınavı geçememek falan gibi. Bir de bizim daha derinden konuştuğumuz, biraz onları konuştuk biz daha.
Varoluşsal
korkularımız var. Yani günlük yaşam kaygılarıyla baş etmek için işte daha önce de kaygıyı konuşmuştuk. Yürüyüş yapmak, işte spor yapmak, molalar vermek, kendimize iyi gelen şeyleri yapmak, işte tekrar eden negatif kaygı verici düşüncelerden uzaklaşmak, anda olma, mindfulness çalışmaları falan yapmak. Biz biraz diyoruz ki bu varoluşsal korkular, hani hayatta daha fırsatımız varken, enerjimiz varken, nispeten fiziksel sağlığımız yerindeyken, yaşamımız sonlanmadan önce, o noktaya gelmeden var olan korkuları fark edelim ve hayatın geri kalan kısmını ona uygun olarak şekillendirelim. Diye bunları konuştuk, evet.
Aslında her şeyin temelinde Zeynep, ölüm korkusu var. Ölüm, hayatın sonsuza kadar devam etmeyeceğini bilmek ve aslında telafi edememekten korkuyoruz. Yani bunlar olabilir ve benim bunu telafi edebilecek zamanım da olmayabilir diye. Orada da varoluşçu felsefeciler bize yardımcı olabilirler. Çünkü Camus'un, mesela Albert Camus'un bir Sisyphos söylencesi, efsanesini bir yorumlaması vardır. İşte mitolojide biliyorsun, Sisyphos kayayı alıyor, çıkarıyor ama tekrar düşüyor. Çünkü tanrılar onu cezalandırıyorlar. Sisyphos aslında durumun saçmalığını fark ediyor ama o kayayı tekrar tekrar yukarıya taşımaktan korkmuyor, vazgeçmiyor. Orada Camus'un yorumu şu: hayat anlamsız olabilir, korkuların olabilir, zorlanmalar olabilir, kendini yalnız hissedebilirsin. Bu durum saçma da olabilir ama bunun bir anlamı var, mücadele etmeyeceksin. Çünkü hayat seçimlerindir, tercihlerindir, hayatı yaşama biçimindir, aslında aldığın kararlardır. Ve insanlar olarak bize düşen de umut için bu mücadeleden vazgeçmemek. Bir küçük adımı ileriye doğru atarsak Bu bizim için korkuları yatıştırıcı bir şeydir. Hani Mevlana'ya da, hani Mevlana'nın da bir sözü var ya, sen yola çıktığında yol görünür diye. Herhalde korkmadan, ya da korkuyu hissederek ama korkuyla da birlikte devam etmekten vazgeçmeyerek yola çıkmak. Sana bir şey sorayım, kişisel bir soru. Bu konuştuğumuz korkularla, sen yakın zamanda ciddi bir sağlık problemi atlattın. Orada hissettiğin korku farklı mıydı Zeynep?
İşte aslında benim yani temel korkularım, işte çocukların mutlu olması için çocuklarımızın onlara uygun yol haritasını verebildim mi? Ya da ikinci temel korkum da hani içimde fark etmediğim, hayata geçirmediğim bir şey var mı eksik kalan? Yaşam bir anda sekteye uğradığında ya da yaşamın sonu geldiğinde korkuları o hastalık sürecinden sonra o açığa çıktı tabii. Yani oradaki yaşamın süresinin olduğu ve bunun da bizim kontrolümüzün altında olmayabileceğiyle bir yakın bir yaklaşma durumu söz konusu oldu. Çok şükür şimdi tabii ki sağlıklıyım ama bu korkuları fark etmeme yardımcı oldu. Ben daha görev odaklı da birisi olduğum için yapmak, etmek, başarı, yani az önce söyledim, biz deneyimle fark ettiğimiz şeyleri söylüyoruz. İzleyenler bunu deneyimle öğrenmek için uzun yıllar geçirmesinler. Böyle durumlar bence bende de ve böyle travmatik etkisi olan hastalıklar, yakın kayıpları, kazalar insana şeyi fark ettiriyor. Hayat başarılı, başarı odaklı olacağımız bir yer değil. Hayat iz demek, yaşantı demek, deneyim demek. Bunu fark ettiğimiz noktada da yaşam hedeflerimizle başkalaşmış oluyor. Hayat başarı değil, deneyimdir dediğimizde de bütün korkular, aslında yakamızı bırakmayan korkular geride kalıyor.
Aslında bu çözüm önerisi diye anlattığımız şeyi sen deneyimini de aktardın.
Aktardım,
yani.
Evet.
Bu korkularla yüzleştim, hayatın sonsuz olmadığını fark ettim ve benim için daha önemli olan şeylere yöneldim.
Evet.
Çocuklarım mesela, onları yeterince sevip sevmediğim.
Evet, yani temas, sevip sevmeme, yalnız olmama, o deneyim, anda kalma, o duyguları hissedebilme.
Bu, ben de şeyi söyleyebilirim. Bu yaşadığımız korku bence bizim ikimizin arasındaki ilişkiyi de derinleştirdi. Her şeyin bir şekilde bitebileceğini hep konuşuyorduk ama bununla bu kadar sert bir şekilde karşılaşmak bence benim sana duyduğum yakınlığı da artırdı. Bitmedi. Hani bir şey sonsuza kadar gitmeyecek yani.
Evet.
Her an bitebilir. Hissiyatı, bu korku bence ilişkileri yakınlaştıran da bir şey. Aslında evet, anlatmaya çalıştığımız şey de bu.
Hem anı daha anlamlı ve coşkulu hale getiriyor.
Getiriyor.
Bendeki şükür duygusunu da artırdı. Zaten öyle vardı ama daha da arttı. Daha da çok dile getirme durumuna geldim. Bir de dediğin gibi ilişkileri yakınlaştırdı. Evet.
Değil mi? Peki toparlayalım mı?
Olur.
Hadi sen toparla, sonra ben kapatayım.
Ödevimizle beraber toparlayayım o zaman. Haftalık ödev gibi. Birkaç hafta bunu ara vermiştik bunlara. Genel olarak günlük yaşam korkularımız var. Evet, onları fark etmek ve yönetmek de önemli. Ama varoluşsal korkulara biraz daha derine baktık biz bu hafta. Derinde istenmemesi olabilir. Derinde neyi önceliklendirdiğimiz olabilir. İz bırakıp bırakmamaya ilişkin endişelerimiz olabilir ve birçoğunu aslında konuştuk. Ve bu korkular doğru okunursa, doğru adlandırılırsa bizim için hayatımızın geri kalanını daha istediğimiz biçimde ve daha tatmin olacağımız biçimde yürütme fırsatını verir. Varoluşsal korkularla yüzleşmekten korkmayın. Emin olun, herkesin var yani. Kimimiz farkındayız ama kimimiz farkında değiliz. Kimimiz de fark ediyoruz ama bunu dile getirmiyoruz. Bunu çevrenize başlatan kişi de siz olabilirsiniz. Eğer bunu paylaşabileceğiniz kimse yoksa bunları yazabilirsiniz. Nelerden korkuyorum diye, bunun anlamı ne, bu korkuma ne iyi gelir diye. Önce yazmak ve sonra da bunu bir yaşam değeri amacı haline getirmek korkunun bize açtığı kapıdan ilerleme fırsatı verir.
Ne güzel toparladın. Biz danışanlarımızla çalışırken yaşadıkları korkuları doğru kelimelerle ifade edemediklerini de görürüz. Bunu dillendirebilmelerine yardımcı oluruz. Adını koyabilmelerine, doğru kelimeleri bulabilmelerine de yardımcı oluruz. Bu programı lütfen biraz daha öyle değerlendirin bu bölümü. Mesela şey diyebilirsiniz, bazı şeyleri anlamakta, aklımda tutmakta ya da yorumlamakta zorlanıyorum. İnsanların benim aptal olduğumu fark etmesinden korkuyorum gibi. Bunları bir yazın bakalım önünüze ne çıkacak. Acaba düşündüğünüz kadar büyük korkularla mı kuşatılmışsınız? Bunu bir kendiniz de görün. Hatta bizimle de paylaşın yorumlarda. Birlikte tartışalım. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.